Ayrım 26, Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 341. 64. Bölüm. Ya yaşlı firavun yolda kaza geçirip ölürse? Diğer saygıdeğer tebliğler gibi firavunun gelişinden haberdar olduğundan beri Mehi bu harika fikri düşünüyordu. Şef Sobek'i bu görevde tutan firavundan başkası değildi. Böylece hakikat meydanına göz kulak oluyordu. Ramses ortadan yok olduğunda köy başlıca koruyucusundan yoksun kalacaktı. Firavunu korumakla görevli güvenlik güçlerini atlatmak kolay değildi ve Mehi ülkesinde olduğu kadar yabancı memleketlerde de canlı bir efsane haline gelen büyük Ramses'i ortadan kaldırmak gibi bir çılgınlığı düşünemezdi. İtaatkâr ve güler yüzlü eşinin gevezeliklerini yarım yamalak dinlerken eski süvari yüzbaşısının aklına bir fikir geldi. Şansı yaver giderse firavun artık yoluna çıkamayacaktı. Ramses'in ziyareti büyük bir coşku yaratmıştı. Teb'in batı yakasında oturan herkes iki ülkeyi zenginleştirip yakın doğuda kalıcı bir barış sağlayan firavunun geçişini görmek istiyordu. Devlet başkanı çok sıkı korunuyordu ama saldırının içten geleceğini kim düşünebilirdi ki? Ramses kendisiyle hemen hemen aynı yaşta olan sadık özel sekreteri, Ameni eşliğinde tecrübeli bir subayın sürdüğü ve hem güçlü hem de sakin iki atın çektiği bir arabaya binmişti. Ünlü yolcu bir güneş şemsiyesinin ardından batı tepesine ve milyonlarca yıllık tapınakları heyecanla seyrediyordu. Ramses dev heykeller, bir kule ve iki dikili taşla çevrili bir avlu ilave ettiği, Luxor stilini andıran 3. Amenofis'in büyük tapınağından geçip ekili araziden çıktığı zaman çöl havasını uzun uzun içine çekti. Gücünü bu havadan alıyordu. Aralarında Teb Belediye Başkanı'nın, Batı Yakası Baş Yöneticisi'nin ve Hazinedar Mehi'nin de bulunduğu bir sürü kıdemli memurun eşliğinde 5 tabyayı da aşıp polislerin şatafatlı üniformalarıyla oluşturdukları onur kıtasının yanına geldi. Sobek 5. tabyaya geldiklerinde firavunun mahiyetindekileri durdurdu. Herkes şaşırmıştı. Abri öfkelenerek arabasından indi. ''Size ne oluyor? Biz resmi kortejiz.'' Firavun'un emri. ''Geçmek yasak.'' ''Olacak şey değil. Döneme katılmak zorundayız ve...'' ''Açılış hakikat meydanının salonunda olacak ve oraya girme izniniz yok.'' İtirazlar kesildi. Kumandan Mehi mükemmel bir sakinlik sergiledi. Ama kalbinin derinliklerinde hakarete uğradığını hissetti. Bir kez daha kapılar yüzüne kapanmış, onuru zedelenmişti ama bu sonsuza dek sürmeyecekti. Tüm köy sakinleri Kenhir ve başlarında iki ekip şefi olduğu halde birinci kalite kraliyet keterinden tören kıyafetlerini giymiş, peruk ve cemaatin mücevhercisi tarafından yapılmış takılar takmıştı. Bütün erkekler, kadın ve çocuklar Ramses ana yolda ilerlerken yere kapandılar. Panep yaşlı adamın halk üzerinde yarattığı saygıya şaşırdı. Heyecanlı ama güler yüzlü, saçaklı mavi elbisesi içinde çok hoş görünen küçük bir kız, beyaz nilüferlerden oluşan bir buketi sunmak için firavuna doğru koştu. En az 1000 kez tekrar ettiği cümleyi kekelemeden söyledi. ''Kağınız için mahşmet meyap.'' Ramses köyün geleceğini bu çocukta gören ve birçok yas yaşamış bir baba, bir büyük baba şefkatiyle onu kucakladı. Yanakları kızaran minik kız sol ekipten genç bir taş yontucusunun karısı olan annesinin kollarına sığındı. Ramses'in ona bahşettiği inanılmaz lütuf, firavunun sevgisiyle korunan ailelerde yeniden doğacaktı. Neb ve meslektaşı Kaha yeni biten tapınağa kadar firavuna eşlik ettiler. Bir bastona dayanarak zorlukla yürüyen firavun, izleyeceği yolda tereddüt etmiyordu. Mısır'ın gizemli ruhu, cinsi ve şekli ne olursa olsun, özü canlandıracak ışığın yaratıldığı yer olan hakikat meydanı hakkında her şeyi biliyordu. Hathor'un baş rahibesi ve aynı zamanda vaizi olan bilge kadın, binanın eşiğinde firavunu karşıladı. ''Bu tapınağın kapıları açıktır. Bu hur dumanı gökyüzüne, bin ekmeğe, bin bira fıçısına ulaşır. Tanrı'nın sevdiği her şey ona sunulmuştur. Tanrı firavunu korusun ve firavun bu tapınağa hayat versin.'' dedi. Büyük Ramses loncanın karşısında durdu. Sesi yaşlı bir aslanın sesine hiç benzemiyor. Panebi olduğu yere mıhlayan bir otoriteyle çınlıyordu. Sizin değerinizi ve en sert taşı bile yumuşak bir altın gibi işleyen ellerinizin becerisini biliyorum. Göreviniz titizlik isteyen zor bir görevdir. Ama siz malzemelerle düşünce ve duygu birliği kurmayı ve onların gizli güzelliklerini ortaya çıkarmayı biliyorsunuz. Yaptığınız iş ülkenin mutluluğu için çok önemlidir ve siz bu dünyada ender rastlanan bir mutluluk duyuyorsunuz. Maat kuralına saygı göstermeye, kararlı ve etkili olmaya devam edin. Ustabaşının tasarladığı gibi hareket edin ve Firavun'un desteğinin hep yanınızda olduğunu bilin. Ben mesleklerinizin koruyucusuyum, onları icra etmek için hiçbir eksiğiniz olmayacaktır. Sizin için yiyecekler sel gibi akacak ve yardımcılar size coşkuyla hizmet edeceklerdir. Eğer kalbiniz meslek aşkıyla dolu bir şekilde çalışırsanız bileğinizi kimse bükemez. Siz benim oğullarım, tapınağımın kalfaları olduğunuz için sizinle tek yürek olarak hareket edeceğim. Kraliyet yardımlarının listesini tutan Kenhir Ramses'in ileriki günlerde köyü basacak yiyecek dalgasından söz ederken boş yere övünmediğini biliyordu. Tencerelerde pişirilmiş 31 bin ekmek somunu, 32 bin kurutulmuş balık, 60 büyük parça kurutulmuş ve tuzlanmış et, 33 kesilecek hayvan, 200 parça et, 43 bin demet sebze, 250 çuval fasulye, 132 çuval çeşitli tahıl, bira ve çok kaliteli şarap köye getiriliyordu. Ziyafetler Ramses'in kasına yaraşır bir şekilde muhteşem olacaktı. İki ekip şefi altın sarısı tahtadan büyük bir aydemir kullanarak tapınağın ağzının, gözlerinin ve kulaklarının açılış ayinini yaptılar. Ramses de tapınağa Henu yani içerisi ismini taktı. Firavun zanaatkarların ve Hator rahibelerinin toplandığı kemerli salonda Neb tarafından biçimlendirilmiş taştan kopyasını, kasının heykelini gördü. Ramses, Firavun yaratıcı gücü olan kasıyla doğar, dünyayı sürekli yeniden yaratan ve bizi tanrılara ve atalara bağlayan bu gücüyle büyür. Bir kişi ancak Maat'la beslenen kasıyla birleştiğinde gerçek bir insan olur. Ve kral kasının hayat bulduğu yer burası, hakikat meydanıdır. Cesur Panep allak bullak olmuştu. Ramses birkaç kelimeyle içinde yanan ateşi ortaya çıkarmıştı. Firavun'un sözüyle canlanan Ka heykeli bundan böyle duracağı küçük tapınağa yerleştirildi. Taş yontucuları örecekleri duvarda heykelin enerjisini saçabilmesi için insanların dünyasını seyredeceği dar bir yarık bırakacaklardı. Ramses, bir bina bu şekilde inşa edilirse güç onu hiçbir zaman terk etmez dedi. Panep her sözünden feyz aldığı loncanın gerçek ustasına en azından 1000 soru sorabilirdi ve müstakbel resimlerinin loncanın sırrını bilen bu gizemli enerjiyle ruh bulmadıkça anlamsız olacağına kanaat getirdi. Zanaatkarlar Neb'in emriyle suskunun yonttuğu ve şedin parlak renklerle süslediği bir kapı kirişini yani tapınağın son taşını yerine koydular. Firavun bu eserin yaratıcısı kim diye sordu. Ekip şefi yanıtladı. Nefer haşmet mehapları. Suskun önünde eğildi. Ben sadece emirleri uyguladım haşmet mehapları. Bana işi katip Ramose verdi. Ressam Şed de. Biliyorum. Panep sessiz hayatında ilk defa bu kadar çok konuştu diye düşündü. Hem sözcüğünün ne anlama geldiğini biliyor musun Nefer? Hizmet etmek. Ve haşmet mehap, biz hepimiz hakikat meydanında yapılan büyük eserin hizmetkarlarıyız ve kendimizi ona adamalıyız. Ama hizmet etmek, yön vermek kelimesini de içerir. İyi bir istikamet bellenmezse gerçek bir hizmet verilemez. Şimdi beni bu tapınakta derin düşüncelere dalmam için yalnız bırakın. Pişkin somun Panebi kolundan tutup diğerleriyle beraber dışarı çıkardı. Delikanlı Firavun'un kağısıyla yapacağı konuşmayı duymak isterdi. 65. Bölüm Büyük Ramses, kurtarıcı Şet ve yardımcılarının onun gelişinden önce son kez gözden geçirdikleri ebedi istirahatgahını görmek üzere Krallar Vadisi'ne gitmeye hazırlanıyordu. Panep Sundurma'nın gölgesinde dinlenen Firavun'un atlarına soğuk su taşımakla görevlendirilmişti. Sürücüsünün yanında beklediği arabaya yaklaşıp tekerleklere bir göz attı. Her türlü bakımı yapılmış, harika bir işçilik eseri olan araba eski marangozu mest etti. Atlar sakin bir şekilde su içiyorlardı. Panep uzaklaşırken tuhaf bir ayrıntı dikkatini çekti. Tekerlekler altın sarısına boyanmıştı ama içlerinden birinin daha açık renk olduğu gözüne çarptı. Arabacıya sordu, yeni mi onarıldı?
''Hiç bilmiyorum, ben sadece arabayı kullanıyorum.''
''Araba nereden geliyor?''
''Teknisyenlerin bakımını yaptığı Teb'in merkez kışlasından.''
''Bir kez daha gözden geçirmek lazım.''
''Oğlum sen kendi işine baksana.''
Panep kolaylıkla askerin kafasını kırıp tekerleği inceleyebilirdi. Ama bürokratik bir yol takip etmeyi uygun görüp ekip şefine haber verdi. O da hemen marangoz Didya'yı çağırdı. Marangozun teşhisi kesindi. Parmaklardan biri değiştirilmiş ve aceleyle boyanmıştı. Bu üstün körü tamir sonucu tekerleğin iyi oturtulup oturtulmadığı şüpheliydi. Ve tekerleğin ileride kırılması ve kazaya sebebiyet vermesi muhtemeldi. Araba yavaş gitse bile devrilebilir ve bunun neticesinde yaşlı firavun ölümcül bir yara alabilirdi. Didya başka bir arabayı kontrolden geçirdi ve bu araba aralarında iki ekip şefi, Şed ve Nefer'in de bulunduğu birkaç zanaatkarla yola çıkacak olan Ramses'in emrine verildi. Panep arkadaşının hiyerarşide yeni bir aşama kaydettiğini ve kraliyet mezarına girme şansını elde ettiğini anladı. Ama açık gözlülüğünün hem Mısır firavununu hem de hakikat meydanını tehlikenin eşiğinden kurtardığını düşünemedi. Görkemli villasına kapanan Mehi öfkeyle eski papirüsleri karıştırıyordu. Artık bu kez doğaüstü bir gücün Ramses'i koruduğundan şüphesi kalmamıştı. Halbuki sabotaj pahalıya mal olan bir uzman tarafından çok itina gösterilerek hazırlanmıştı. Ve tabii ki uzman yaptığı işin amacını bilmiyordu. Sonra tekerlek kışlaya teslim edilmiş ve Mehi'nin planladığı gibi hiçbir anormallik fark etmeyen bir asker tarafından takılmıştı. Eğer hakikat meydanının zanaatkarlarından biri merak edip olayı kurcalamasaydı kaza kaçınılmaz olacaktı. Kışla amiri uyarılacak, emrindekiler ceza alacak, Mehi de olayın kendisine kadar uzanmaması için olayı bıçak gibi kesecekti. Sonunda akşam oldu, karısı şaşırmıştı.
''Bu saatte mi çıkıyorsun?'' diye sordu.
''İş yerimde bir belge unuttum.''
''Yarın sabaha bekleyemez misin?''
''Serkeda, sen yemekle ilgilen. Dün aşçının yaptığı yemekler leziz değildi.''
Eğer Ramses bir kazada ölseydi bütün Mısır cenaze töreniyle meşgul olacak ve hiç kimse arabanın tekerleğiyle ilgilenmeyecekti. Ama madem ki bir anormallik fark edilmişti, zorunlu olarak bir soruşturma açılacaktı. Kumandan atına atlayıp ılgın ağacı korusuna kadar at sürdü ve atını oraya bağladı. Sonra sinirli adımlarla dul ve şansına köpeğini kaybetmiş olan marangozun atölyesine doğru yürüdü. Adam yalnızdı ve sıcak bakla yiyordu. Mehi sessizce arkadan yaklaştı, ani ve kesin bir harekette kurbanın kafasına kalın tuval bezinden bir çuval geçirip marangoz son nefesini verene dek sıkıca tuttu. Ölüm nedeni kalp krizi sanılacak ve kimse kumandandan şüphelenmeyecekti. Mehi Teb baş hazinedarı sıfatıyla araştırma servisinin öngörülen bütçesini incelemek üzere Dakdir'i kabul etti. Bundan böyle gizlenmek zorunda değillerdi. Şişman ve kısa boylu adam çok huzursuzdu ve sürekli sakalıyla oynuyordu.
''Artık dayanamıyorum.'' diye yakındı. ''İki senedir bütün eski cihazların yerini tutacak hidrolik makineyi hayata geçirmek için canla başla çalışıyorum ve nihayet başardım.''
Mehi şaşırmıştı. ''Bundan memnun olmalısın.'' dedi.
''Memnunum ama laboratuvar müdürü bu harika icadımı unutmamı söyledi.''
''Niçin?''
İcadın çok etkili olacağını, sulamayı zarar verici boyutta arttıracağını bahane ediyor. Onun için sadece doğal hız ve geleneklere saygı göstermek önemli. Böyle bilim olmaz. İlerleme kaydetmek için tek yol tabiatın insana boyun eğmesidir. Bu ülke bunu anlamadığı sürece geri kalacak.
Dakter, inancını yitirme ve makamıma yerleşmemi bekle. Sana bir gün hareketlerinde özgür olacağına dair söz verdim ve sözümü tutarım.
İki ilginç ipucu buldum. Bu yüzden ne kadar erken olursa o kadar iyi olacak.
Hakikat meydanıyla mı ilgili?
Laboratuvar müdürü özellikle bazı dosyalar konusunda çok hassasiyet gösteriyor. İki güvenilir kaynaktan bilgi edindim. Galen ve Bitüm elde etmek için büyük bir gizlilik içinde sevkiyatlar düzenleniyor.
Bunlar neye yarar?
Resmi olarak basit ev veya ayin işlerinde kullanılmaya yaradıkları söyleniyor. Ama bu doğruysa niçin bu kadar önlem alınsın ki? Ve niçin hakikat meydanı zanaatkarları sürekli maden ocaklarına gidiyorlar?
Daha çok şey öğrenebilir misin?
Hayır, yersiz risklere giremem. Sadece müdür yardımcısıyım ve müdür gitgide benden şüpheleniyor. Bununla beraber amaca yaklaştığımıza inanıyorum. Galen ve Bitüm zanaatkarlara gizlice teslim ediliyor olmalı. Eğer bu ürünlerin nereden elde edildiğini öğrenirsek, cinslerini ve kullanım yerlerini de öğrenmeyi başarabilirim.
Mehi yeni silahlar imal edildiğini düşündü. Belki de Dakter daha kesin bir kullanım yeri bulmuştu. Laboratuvarı idare eden yaşlı Amon rahibini uzaklaştırırsa, yerine Dakter'i getirerek sevkiyatları kontrol altına alabilirdi. Mehi alttan aldı. Merkez laboratuvarının müdürü Firavun'un rızasıyla atanmış ve efsanevi bir zenginliğe sahip bu mülkiyetin başına getirilmiş, Amon baş rahibinin yönetimindeki oldukça eski bir hiyerarşiye ait bir Karnak rahibiydi. Ne Teb belediye başkanının ne de dinle ilgisi olmayan diğer yöneticilerin atama konusunda yetkileri vardı. Kumandan bu işle uğraşmaktan vazgeçmedi ve rahatsızlık verici hale gelen bu rahip hakkında bilgi topladı. 70 yaşında evli, iki kız babası, hiçbir maddi sıkıntısı ve bilinen bir kusuru olmayan biriydi. Manastır eğitimi almış, deneyimli ve temkinli bir bilgin olarak tanınıyor, fikirlerine saygı gösteriliyordu. Meyyin'in gözde silahlarından biri olan iftira bile etkili olmayabilirdi. Uzlaşmaya yanaşmayan bir ahlak anlayışı ve dürüst bir kariyeri olan bu rahibin sevgilileri olacağına ve rüşvet alacağına kim inanırdı? Adam saldırılara hedef olmayacak kadar namusluydu. Mehi yeni bir cinayet işletmekten çekinmiyordu ama rahibin çok düzenli bir yaşamı vardı. Sadece ev, tapınak ve laboratuvar arasında mekik dokuyordu. Onu yok etmek kolay olmayacak ve şüpheli bir ölüm beraberinde enikonu derin bir soruşturma getirecekti. Geriye laboratuvarının açığı olduğunu ve şehre olduğu kadar tapınağı da pahalıya mal olduğunu kanıtlayarak idaresini eleştirmek kalıyordu. Ama öne sürülecek bahane müstakbel müdüre de zarar verecek ve bütçe kısıtlanacaktı. Mehi bir çözüm bulamadığı için ümitsizliğe düştüğü sırada şans yüzüne güldü. Önce yaşlı rahip eceliyle öldü. Sonra iç sorunlarıyla boğuşan Karnak hiyerarşisi Halef seçmedi. Sonra da Teb baş hazinedarı ile suç ortağı Dakter dosyayı tahrif etme imkanı buldular ve merhumun laboratuvarın müstakbel müdürü olarak yardımcısını tavsiye ettiğini kaleme aldılar. Konusunda uzman ve Teb halkına layık biri olarak kabul edilen Dakter uzunca bir süredir özlemle beklediği makamı elde etti. Mehi'nin öğütlerine uyarak çok sevindiğini göstermedi ve vezirin huzuruna vardığında görevinin zorluklarından ve bilge selefinin izinden yürüme arzusunda olduğundan söz etti. Zafer kazanan Mehi yeni bir başarıya imza attı. Teb yönetimindeki tıkanıklığını gidermek, işletme ve ekonomiyi düzeltmek bahanesiyle laboratuvarın Ramesseum yakınlarında bulunan yeni yerine taşınmasını sağladı. Böylece Dakter Mehi'nin sadık yandaşı ve Abri'nin kontrolünde olarak hakikat meydanının çok yakınında çalışacaktı. Düşmanın yakınlığı ve hazineleri bilgiyi ele geçirme coşkusunu ve keşfetme açlığını daha da körükleyecekti. Kumandan güçlü bir iktidar için bilim ve tekniğin şart olduğuna inanmış ve geri dönüşü olmayan ilerlemeler kaydetmişti. 26. Ayrımın Sonu. Sayfa 351.